Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, selamun aleyküm.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım ve aleyküm selam ve rahmetullah.
Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz inşallah.
Hamd ederiz. Sizler de iyi misiniz?
Biz de iyiyiz. Allah hamdimizi artırsın, şükrümüzü artırsın.
Amin.
Şimdi Lütfü abicim hemen hemen 40 programı geçmişiz. 41 kere maşallah.
Ay maşallah.
Yani
sayma bereketi kaçar demiştim.
Evet.
Hala sayıyorsun yani.
Bu da böyle ara dönüp bakıyoruz yani kaça geldik, neler konuştuk diye bazen baktığım oluyor. Sayıya da şöyle ister istemez bölümleri yazıyorlar. Bu da güzel YouTube kaydında. Hani 40. bölüm, 41. bölüm, 42. bölüm diye gitmiş oluyor. Takip etmek isteyenler için bir kolaylık esasında. Arşiv Erkam Radyo'nun ve Erkam TV'nin YouTube hesabında ve radyo arşivinde bulunuyor.
Bir de bu tür hani hemen sıcak tüketen, hemen sıcak dinleyeyim ne söylediler diye merak edenler olduğu gibi sonradan böyle dönüp işte bir hani dinleme listesine ekleyip sonradan dinlemek isteyenler de olabiliyor.
Evet doğru.
Bir üçüncü grup daha var. Onlar da böyle işte tevafuken veya işte ararken önüne düşüveriyor.
Evet ya da yolda giderken şimdi bize evet. Bir anda kulak misafiri oldu. Allah Allah ne konuşuyorlar diyor. Bakayım diyor. Ya da yarısında geliyor. Devamını merak ediyor. Onlar için hep arşivi gösterebiliriz.
Evet.
Ve genel olarak da bu programlarda hani biraz da sünnihatvari programlarımız. Hani öncesinde böyle illa bunu konuşalım diye bir sözleşme yapmıyoruz sizinle. Burada bu atmosferin de güzelliğiyle bazen gönlümüze gelenleri konuşmuş da oluyoruz. Bugün de yine esasında sizinle uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu var. Yazarlık meselesi. Yani siz bugün bizim için yani yazarlığıyla önce tanıdığımız birisiniz. Ben 20 sene önce sizi tanıdığımda o dönem belki Sözolu dergisini çıkarıyordunuz. Daha sonrasında Genç dergisini yayın hayatına soktunuz. Fakat onlar o dönemki yazarlığınızla ilgili bizim tecrübelerimizdi. Bu arada geride kalan 20 sene boyunca da hep aslında bir şekilde yazıda da öncülük yapmaya gayret ettiniz. Birçok eseriniz oldu, birçok kitabınız oldu. Bugün de yazarlık esasında biraz daha şekil değiştirdi. Çünkü artık yazma imkanı şöyle vesile olarak, araç olarak çok yerde yazabiliyoruz. Önceden dedim ki Facebook vardı, forumlar vardı. Şimdi Twitter var, Instagram var. Birçok yerde yazıyla kendimizi ifade ediyoruz. Yazıyla, resimle ya da birkaç cümleyle. O yüzden geldiğimiz noktada da yazarlığa aslında heves eden ve yazar olmak isteyen insanlar oluyor. Fakat bazen uzun sürüyor bu hevesleri, hayalleri ve bir şekilde Allah'ın izniyle muvaffak oldukları oluyor. Bazen de ya bu iş zormuş deyip geri çekildikleri oluyor. Ya da biraz bakıyorlar hani kendi sesini, kendi sözünü ya da o kendi özgünlüğünü bulamamış oluyor ve veda ediyorlar. Sizinle biraz yazarlık üzerine konuşalım istiyoruz Lütfü abi. Bunu belki okuma da tamamlayabilir. Yani hem okuma kültürü hem yazı kültürü üzerine böyle duygularınızı, düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi almak isteriz. Sizin ilk yazıyla böyle yani karşılaşma diyeyim, tanışma diyeyim ve heves etmeniz ne zaman başladı? Buradan başlasak.
Lise yıllarında başladı. Okuma çok sevdiğimiz bir uğraş olarak hep böyle hayatımızda merkezi bir yer tuttu. Misafirliğe giderdik. Eskiden çok böyle misafirlik olurdu. Ben hemen kütüphanelere yani evde kitaplık varsa oraya geçerdim.
O yaşlarda.
O yaşlarda.
Lise yaşları.
Yok lise yaşları değil.
Daha küçük.
Tabii. Zaten şöyle de bakıyorum 12-13 yaşına kadar okuduklarımla bir temel atmışım. Ondan sonra hep sermayeden yemişim gibi geliyor bana. Yani o 7 ile 12 yaş arasında böyle güzel bir okuma, biraz delicesine bir okuma yapmışız.
Peki çocuk bu kitapları. Telkin mi oldu size? Yani yok, baba,
bilmiyorum.
Anne?
Ya evde bir kütüphane vardı. Belki onun etkisi olabilir. Peder Bey öğretmendi. Onun muhakkak etkisi varmıştır.
Ama içinizden geldi.
Yani tabii evet.
Yani kendiniz arzu ettiniz.
Evet. Kitaplarda tabii bir ideal var. Bir farklı bir dünya var. Belki kaçış da olabilir gerçek hayattan. Bilemiyorum nasıl bir etkisi vardır. Onu psikologlara sorarız sonra. Ama okuma yazma fiili birbirinden ayrılamaz şeyler. Yani okuduktan sonra yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü insan okuduktan sonra belli bir müddet sonra farkları görmeye başlıyor. Kendince bir takım böyle noktalar fark etmeye başlıyor. Bir yerde de belki yazarlık için en lazım olan hususiyet o ayrıntıya gözlem gücüyle varabilme yetisi. Bunu insan görmeye başladıktan sonra ya bu niye yazılmamış ki ben bunu yazsam demeye başlıyor. Orada da bu sefer bir üslup kapısı açılıyor. Üslup, daha doğrusu vadisine geçiyorsun. Şimdi merak vadisinden ayrıntı vadisine, ayrıntı vadisinden üslup vadisine. Üslup vadisinde diyelim bir kendinize göre üslup oluşturdunuz, bir şeyi fark ettiniz ve bir şey ortaya koydunuz. Ondan sonra en sıkıntılı yer işte o başkalarının bu işi beğenmesi, en azından makes bulması yazının. O çok ciddi ve muhataralı bir yer. Burada çok kayıp vardır Süleyman. Çok kaybeden burada kaybetmiş.
Öyle mi? Yani tabii. O ilginç. Halbuki hedef gibi normalde. Evet. Yazmaya başladınız, ayrıntıyı fark ettiniz, gözlemi, işte gücünüz arttı ve beğeniliyorsunuz, fark ediliyorsunuz.
Yok, şöyle. Sen fark ediyorsun. Merakla doğmuş bir farkındalık bu.
Tamam.
Sonra bir yazı macerası başlıyor. Bir üslupla bir şey yazmaya başlıyorsun. Bu bazen taklit olur. Taklitten tahkike erişmek gibi.
Doğru.
Yani büyükleri, ya bunun gibi yazsam dediğiniz insanları.
Usta isimleri.
Evet. Böyle bize, sana da çok gelir. Hani ilk yazılarını getirenler, ya sen şunu mu okuyorsun diye hemen sorarız yani.
Doğru.
3 gram oradan vardır, 5 gram oradan vardır.
Doğru.
Yani ama insanın kendi üslubunu bulması bir zamana racidir. Öyle kolay değildir. Benim kastettiğim bu işin yol keseni çoktur Süleyman'cığım. Haramisi demeyeyim ama yol keseni çoktur. Hangi anlamda? Ümit kıran, yol kesen ve dolayısıyla yaşarması gereken efendim bir filizi bu anlamda baskılayan çok insan vardır. Benim bir tane böyle bir arkadaşım oldu. Bana ithamda bulundu. Abi dedi, sen dedi benim ilk yazıma dedi böyle böyle söylemiştin diye. Zamanında ya bu böyle olmaz, şöyle yap falan demişim. Onu mesela unutamıyor. Ondan sonra da yazmamış. Hiç yazmamış. Belki gizli yazmıştır ama umumu açmamış. Şimdi bu tür bir şeye vesile olmaktan Allah'a sığınırım. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Ama genellikle yolda kalan veya ilerleyemeyen bu tür bir işin hakikaten editörleri, ki Batı dilinde editörün bir şeyi kapı bekçisidir. Yani kapı muhafızı, hatta kapı muhafızıdır yani ismi onun. Kapı muhafızı. Şimdi seçkinlerin ya da bir şekilde böyle insanların kendisine perestiş ettikleri insanların tahrir vazifesiyle kendilerini efendim mukayyet sayan insanların bulunduğu bir güzel salon gibidir. Oraya kimin girip kimin girmeyeceğine editörler karar verir. Editörler bu anlamda film yönetmenleri gibidir yani.
Kime oyna derse o oynuyor.
Evet.
Dur derse böyle, duruyor.
Evet. Böyle Türkiye'de hakikaten kapı bekçileri vardır, muhafızlar. Bu tahrir cemaatleri oluşturmuştur zamanla. Epistemik cemaatler gibi yani. Yani işte filanca işte muhit, filanca muhit. Bu dergi isimleri olabilir. Bir takım böyle mahfiller olabilir. Bir takım büyüklerin etrafındaki işte sohbet halkaları olabilir. Ama her aslında usta bu noktada bir etrafında tilmizleriyle böyle bir ayrı muhit oluşturmuştur. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben kendim de öyleyim, sen de öylesin muhtemelen. Bizden sonrakilerin çoğunda da aynı şeyi gözlemledik. Biz usta sultası altına girmeye çok razı olamamış, birazcık bahtsız bir nesiliz. Çünkü usta hakikaten sultan diye orada özellikle altını çiziyorum. Bir terbiye verecek ya, o terbiye hakikaten sıkıyor. Yani ha sen bir ustayla büyümedin mi? Evet, ben bir ustayla büyüdüm. Hakikaten Allah razı olsun, ismini zikretmeyeyim ama şöyle bir şeyini söyleyeyim. Yani biz mesela bir şey yazardık, koyardık, olmamış derdi. Niye olmamışı biz kendimiz çözmek zorundaydık. Şimdi buna bakıyorum, muhtemelen bunun da yetiştirici bir tarafı var. Çünkü daha böyle senin hani mısır olmanı, daha böyle haris olmanı.
Başka yetenekleri de açığa çıkarıyor,
evet,
belki de.
Evet, şimdi olmamış, olmamış, olmamış. Bir gün olmuş demedi ama buna dedi bir tane spot koyalım dedi. Bir de başlık kendin seç dedi. Ben anladım ki o gün
bir merhale kat etmişsiniz.
Evet, bir terfi olmuş. Ondan sonraki süreçte daha rahatladım. Ama tabii her ustanın kendine ait bir yoğurt yeğiş tarzı var. Burada önemli olan işte birisinin o gönlünüzle sadece değil zihninizle de tahri edeceğiniz bir insandır. Onunla hakikaten bahtlı bir başlangıç yapıp sonuna kadar devam etmek gerekiyor Süleyman'cığım. Bunun iktisadi bir boyutu da var. Zaten meseleyi biraz çetrefilleştiren de budur. Şimdi insan yazıyor. Bir müddet sonra diyor ki ya bunun bir karşılığı olsun diyor. Yani ya beğenilsin ya ben buna bir telif alayım. Veyahut da efendim bir yerde bir köşem olsun. Bir bunun bir karşılığı olsun istiyor. Şimdi bunları o kapı bekçileri verdiği için bir anlamda imtiyazlı insanlar gibi de oluyorlar onlar. Yani kimin öne çıkıp kimin çıkmayacağı noktasında orada gönlünü yoklayarak zihniyle gönlünün kesiştiği yerden çırak seçen ve dolayısıyla orada bir sorumluluğu, mesuliyeti olduğunu fark eden ustalar büyümüşler. Ama diğerleri kısır kalmışlar.
Yani, çünkü bekçiliği belki de abartıyor ve ister istemez kimseyi de çıkartmıyor.
Şahsileştiriyor. Yerine göre efendim hani çırağını kıskanan ustaya dönüşüyor. Halbuki boynuz kulağa geçermiş. O noktada da bu nefsi de bir anlamda geri plana etmeyi gerektiren bir şeydir. Ustalık zaten belki ondan tarif edilmesi gereken bir şeydir. Yani sana baktığı zaman kendisiyle ilgili şahsi bir takım beklentileri veya senin ona yardımcı olmanı değil, senin kendisinden sonra ulaşacağı ufku görüp ona uygun bir size yol çizebiliyorsa usta ustadır.
Peki bu okuma 7 ile 12 arasında bahsettiniz ya.
Evet, her şeyi okudum o dönemde.
Bu ama zor bir şey. Bugünün hani çocuklarını düşünelim. 7 ile 12 arası, evet doğru. Yani okuyan yine çocuklarımız oluyor ama böyle kendi başına çok hevesli insanlar daha azaldı gibi bizim gördüğümüz.
Evet.
En son bir böyle büyüklerin bir buluşmasında da bir çocuk hakikaten kütüphanede kitapları inceledi. Hatta çocuğa şaşırdık yani böyle kitap inceleyen çocuk nerede bulacağız? Normalde ya telefon ister ya hani ortalığı birbirine katar o çocuk kimse. O gün baktım hatta dedik ki nasıl oldu vesaire biraz analiz ettik çocuğu. Şimdi sizin 7 ile 12 yaş arası okuma hevesiyle dolu olduğunuz bir yaş.
Ben oyuna hiç hevesim yoktu Süleyman. Yani oyun çok böyle. Oyunu mesela 14-15'ten sonra ilginç bir şekilde o lisedeki arkadaşlarla falan keşfettim. Ama ondan öncesinde ciddi bir okuma serüveni oldu. Ne bulduysam okudum. O da bir farklı bir şey açtı. Yani şimdi hani tohum at bitmezse toprak utansın diyor ya. Yani her okuduğun o devirde mermere yazılan taş gibi yani. Zihni açıyor anlamasam bile. Mesela ansiklopedi okumayı çok severdim. O Larousse'lar falan o kadar böyle hoşuma giderdi ki alıp böyle onları madde madde okumak. Şimdi herhangi bir şey kitap geldiği zaman da böyle ilginç bir şekilde ansiklopedi mantığıyla yaklaşıyorum. Her şeyini okumam lazım gibi. Halbuki biraz artık seçkici olup yani bazı şeylerini okuyup bazı şeylerini bırakabileceğim bir noktaya gelmem gerektiğini düşünüyorum. Hala alıp bunu başından sonuna kadar her şeyini okumam lazım diye bakıyorum yani.
Peki yazarlığa heves eden biri. Şimdi bizi dinliyor. 20 ile 30 yaş arasında olsun. Öyle zannedelim. Geç kalmış hissine kapılırsa ne olacak?
Hiçbir şey için geç kalmış
değil. Geç kalmıyor.
Tabii canım. Hiçbir şey için geç kalmış değil.
O zaman yazarlığa niyet eden biri muhakkak okuma noktasında bir eksiklerini kısmen tamamlamalı mı? Böyle bir çıkarım yapabilir miyiz?
Şöyle Süleyman'cığım. Yazmak diye bir şey yok. Okumak var aslında.
Öyle mi?
Tabii.
Hep mi okumak?
Hep var okumak. Yazmak profesyonel bir uğraş olarak size para kazandırabilir, sizi bir takım yerlere getirebilir ama okumanın tabii bir sonucu olarak yazmak bir aslında şeydir. Makbul bir uğraştır yani. O taşmak gibidir yani. Ben öyle değerlendiriyorum. Orada da iki tane ben yazarlık tarifi yapıyorum. Birisi müellifliktir, birisi de muharrirliktir. Birisi teliftir, birisi tahrirdir.
Farkı?
Telif, müellefe-i kulüp diye geçer şeyde. Kalpleri birleştirmek, buluşturmak yani. Şimdi bugün bizim şu kitapta şunu gördüm, bu kitapta bunu gördüm. Akademik camianın yaptığı teliftir. Ulema da kendisine bizim Osmanlı ilim geleneğinde müellif demiş. Niye? Bu gök kubbe altında yeni söylenmedik söz yoktur diye bir böyle şey bakmışlar hadiseye. Hep böyle mütevazi bir taraftan bakmışlar.
Ya o Ahmet A dedi, Mehmet B dedi. Ben de o A, B'den mütevellit C diyorum
evet,
gibi
evet.
Dayanmışlar.
Şerh geleneği evet. Ya da işte efendim bir şekilde bu işte
rivayetler.
Rivayetleri. Oradan şunu aldım, buradan bunu aldım. Bak benim aslında kompoze ettim. O kompozisyon benim kıymetimdir gibi yeni bir şey söylemekten de Allah'a sığınmışlar. Bak bu da bir ilginç bir şey yani. Yeni bir şey söylemek çünkü kadim söylenmiş zaten. Kadim sözü söylemiştir. Hani kitap gelmiş zaten. Söz söylenmiş. Bundan sonra sen onu ya daha iyi anlayacaksın ya da daha iyi anlatacaksın. Bu noktada yaparsın çalışmanı. Fakat bu bana ters bir düşünce. Onu söyleyeyim baştan yani. Bu çok güzel bir iştir. Telif işi gayet güzeldir. Hatta bunu yapanlarda şey de görürsün yani. Kalıptır düşünceler yani. paragraf bellidir yani. O paragrafı alır, oraya koyar. Oradan onu alır, buraya koyar. Telif çok güzel. Hakikaten bir şablondur ve o şablon da biraz ruhumuzun ya da şahsiyetimizin bir tür yansıması olarak gayet güzel bir vazifede görür. Fakat asıl olan tahrirdir Süleyman. Şimdi muharrir diye Osmanlı'da gazeteciye demişler. Halbuki tahrir hür olmakla alakalı bir şeydir. Hürriyet aynı kökten gelir. Tahrir vazifesi yazmak noktasında özgün eser koymaktır. Ben de bunu tefrit sırrının yani biricik olma sırrının bir efendim yansıması olarak hep değerlendirmişimdir. Yani eğer gök kubbe altında söylenmedik söz yok ise o zaman hiçbirimizin bir şey söylemeye ihtiyacı yok. Biz sadece dönelim kadimi araştıralım. Ama ben biriciksem, bir taneysem, benden bir tane gelmediyse sözümün de öyle olması beklenir. Yani
bu zamanın sözü benden tecelli edilecek diyebiliriz.
Diyebilirsin. Bu çok büyük bir iddiadır. Belki tevazuya da muhalif olarak gözükebilir ama insana yakışan bir iddiadır. Allah insanı bu iddia ile göndermiştir. Ben o sözü söyleyebilirim kardeşim. Tahrir vazifesi de tam burada işte. Benim hürriyetimi sağlayan özgün söz. Bu birazcık ama sıkıntılı bir iştir. Telifi güzel yapamayan, telifte belli bir üstadı azamlık seviyesine gelemeyen tahrire o kapıya giremez, açamaz o kapıyı. Hmm. Mesela İbn Arabi Hazretleri'ne şöyle bir şey fark ettim Süleyman'cığım. Hadis tahsil etmiş gençliğinde. Onun vesayası vardır. Adem Ergül ağabeyimizin Öğütler Pınarı diye çevirdiği bir vasiyetleri yani. İlim yolcularına özellikle
evet.
Vasiyetleri. Yani şöyle baktığın zaman ya bu ben bunu böyle bir hadis hatırlıyorum falan dersin yani. Hadis deryasında öyle bir kendini nasıl diyelim
kulaç atmış.
İfna etmiş, kulaç atmış ki sonradan ona tekrar vermişler kendiliğini. Kendiliğini verdikten sonra orada işte tahrir vazifesi yapmaya başlamış. Ama çıkan ürünler baktığın gibi zaman hakikaten böyle bir hadis kokusu var. Oradaki hikmetten nasibini aldığını görüyorsun. O noktada böyle o hürriyetinin kendisine ait sırrı tefridin bir tecellisi olarak o muhtevayı hakikaten alkışlıyorsun yani.
Bu Aziz Mahmud Tüccar Hazretleri'nin şiirlerinde de
evet.
Aşikar görülüyor.
O muhtemelen İbn Arabi esinlenmesi diye düşünüyorum ben. Tabii onu ehli bilir ama sırrı tefrit, Hüdayi'nin sırrı tefrit
vurgulaması.
Bu seviyede de vardır. Osmanlı da hakikaten Osmanlı'nın önemli bir saç ayağıdır yani. Çok böyle o kadızadeler şunlar bunlar o noktada ciddi bir efendim muhalefet sergilemişler ama Osmanlı'nın ilim ve fikir dünyasını, muhayyilesini, mütefekkiresini şekillendiren önemli isimlerden bir tanesidir İbn Arabi Hazretleri.
Şu yüzden de söyledim yani Hüdayi Hazretleri'nin şiirleri aslında o zamanın çıktısı olarak çok estetik, çok güzel ama ayet olduğunu ya da hadis olduğunu öyle içine yerleştirmiş ki doğal evet. akışında söylüyor.
Evet, evet.
Yani onu ayet olarak belirtmiyor, hadis olarak belirtmiyor çünkü artık onu hazmetmiş.
Sehli mümteni olmuş.
Sehli yani. Mümteni olmuş ve söylediği evet. zaten o kapıya çıkıyor ve onu o şekilde söylemek de ayrı bir meziyet.
İşte orada yani sen o kadar ifna oluyorsun ki o hadis ve Kur'an deryasında artık sözün sanki ondan fark edilmez, ayrı edilemez hale geliyor. Ya bu çok
doğal halin öyle.
Bence hürriyet bu işte Süleyman'cığım.
Bu belki şuna da çıkabilir. Resulullah Efendimiz için o hevasından konuşmaz buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Evet. Yani o kadar o ilahi hikmetlerle doldu doldu ki onun artık sözü de hali de yani Kur'an'ın hali neyse Resulullah Efendimiz'in hali o.
Bak burası çok güzel bir nokta. Yazarlarda da hakikaten satırlarda onu fark edersin neresinden yazmış bunu diye. Nefsiyle yazanlar var, zihniyle yazanlar var, ruhuyla, gönlüyle yazanlar var. Asıl olan nedir? Zihinle kalbin buluştuğu yerden yeşerenle yazmaktır.
Peki okudunuz ve belli bir süre sonra ortaokul ve lisede yazmaya başladınız.
Orada da edebiyat hocamız vardı. Allah selamet versin kendisine. Ellerinden öperim, hürmet ederim. Hala böyle
etkisi oldu mu üzerinde?
Tabii canım. Biz bir kollar vardı ya hani lisede.
Evet, edebiyat kulübü
kültür
gibi.
Kültür edebiyat koluna biz direkt girdik. O bize böyle sürekli işte sunuculuk yaptırtırdı. Bir dergi çıkarttık bir dönem. Oralarda efendim böyle sürekli yazma işlerinde kendisi telkinlerde bulundu. Ve ben İstanbul için Marmara İngilizce işletmeyi kazandığım günde çok büyük sükutu hayal oldu onun için. Oğlum dedi, ben dedi senin edebiyat gibi bir şey okumanı isterdim dedi. Ama dedi yani böyle biraz esefle konuştu ve sonra dedi ki ama dedi İstanbul'a gidiyorsun dedi. İstanbul dedi öyle bir yerdir ki dedi çöpçü bile olsan orada dedi İnşallah istifade edersin dedi. Yani dolayısıyla işletmeciliği çöpçülükle işte gördüğünde hocamızı da oradan anlamış oldum ben.
Siz ama yine işte sadece işletmede ilerlemediniz. Yazıydı, sözdü, işte diyelim ki bu tür o edebiyat mahfilleriydi ya da bu anlamdaki uğraşınızı hep devam ettirdiniz.
Orada işte Süleyman'cığım o heves, heyecan. Ben çok yazar aramışımdır böyle. Ya bir 10 dakika konuşsak, yarım çok peşinden koştum. Bir yarım saat görüşsek. Ne görüşeceğiz seninle biz? Şimdi ismini anlamayayım.
Öyle miydi o zamanlar?
Tabii tabii. Şöyle bir çok
şeydi. O zaman edebiyatçılarda ayrı bir tırnak içinde kibir olur mu?
Biz taşradan geldik ya.
Evet.
Kibirden daha ziyade biz çok bir meraklıydık. Ya bu yazan insanlar, bunların kitapları var. Nasıl bir şey bunlar? Bizim gibi yemek yiyip içiyorlar, ne yapıyorlar bunlar filan tarzında.
Gözümüzde büyütüyoruz evet. İster istemez.
Yani müthiş bir orada onlara bir öykünme, bir efendim hayranlık vardı. Yaklaştıkça kimisinin buna hakikaten layık olduğunu gördük. Kimisine bunun layık olmadığını gördük. Aslında bizim o büyütmemizin çok uygun olmadığını, onların da fani, kendi çaplarında güzel insanlar olduklarını müşahede ettik. Ama bu noktada gerçekten ciddi böyle şeylerim oldu yani. Teşebbüslerim, gitmelerim, gelmelerim.
Ya mahfilleri aradınız kendiniz o
tabii,
zaman.
Tabii, her zaman.
Böyle yazılarınıza ya da o eserlerinize ilk alıcı nereler olmuştu?
Zaten kimse olmadı.
Olmadı. Hiç olmadı. O zaman siz de dediniz ki madem öyle.
O zaman kendi yoluma
çevirdim. Üçüncü yolu buldunuz yani. Hep kendi yolunuzu buldunuz. Peki o lisede yazarlığa başladığınız zaman yani böyle okulda kompozisyon seviyesinde miydi yoksa dergilere bir yerlere yazdınız mı? Öyle denemeler oldu mu?
Yani genelde tabii benim ilk böyle sıçramam bir Çınar diye bir okul dergimiz vardı. Orada birkaç yazım yayınlandı. Birkaç şiirim yayınlandı. Hutbe yarışması ilk defa yapılıyordu Türkiye'de. Orada yazdığım hutbe Türkiye birincisi oldu. Yani onu okumak ve yazmak. Yani hem yazmak hem okumak şeklinde.
Hem kalem hem kelam.
Evet. Yani hem kalem hem kelam. İşte onu o biraz böyle bir teşvik oldu filan. Yani kendimize göre sonra birkaç yarışmaya daha gönderdim hutbeleri. Oralarda da derece aldı filan derken böyle bir hakikaten teşvik ve başarı insanı motive ediyor, yolunu açıyor, kendince bir cesaret kazanıyor. Burada işte şey çok önemli, o ilk muhatap olduğun ustaların veya senin eserlerini gören insanların
nasıl yaklaştığı,
müşevvik olması gerekiyor. Yani teşvik edici, yani sana böyle en azından bir kapı açması gerekiyor, bir şekilde bir yön göstermesi gerekiyor. Allah'a sığınırım nefsime bir şey pay çıkarmaktan ama mümkün olan her kardeşimize bu manada yüreklendirici sözler söylemeye gayret ettim. Bir örnek var dediğim kardeşim Tahsin kardeşimizdir. O da aslında biraz böyle işin şeyini yapıyor.
Kendince. Hoşuna gitmiş yani orada durmak ona.
Yok onu, o yolunu başka türlü çizmişti evet, zaten. Doğru. Çok yazarlıkta yolu yoktu ama. Bu da arada benden bir olarak bir nevi benle bir şekilde böyle bir ironi yapıyor sanki.
Bizde esasında yani ben Deniz şu an Genç Dergisi'nin editörlüğünü yürütüyorum. Aynı mirası aslında devam ettiriyoruz. Çoğu zaman hep teşvik edici ve hakikaten fazladan böyle moral verici davranıyoruz ki şundan bunu da hani böyle içimden gelmediği için yapmıyorum. Çünkü hepimiz o yaşlarda ya da ilk başta evet. Bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani olacak, olabilir. Çünkü olacak olan ya da olabilir olan o sizin teşvikinizle daha iyi bir yere geliyor.
Evet, evet.
Ama orada kırıldığı zaman siz dediğiniz gibi belki şey de oluyor yani bu onu ilk inciten, ilk üzen ya da ilk bu noktada hevesini kaçıran insan olabiliyorsunuz.
Mesela onu dergi çıkarırlar lazım. Süleyman. Dergi çıkarırlar. Öğrenci dergileri. Biz de çok çıkarttık zamanında. Reca diye mesela ben bir dergi çalışması yapmıştım. Bizim Hüdayi'nin evlerinde kalırken. Reca.
2000'ler mi?
Evet. Bir nevi şeydi yani. Bir A4'ün böyle önlü arkalı böyle güzel bir siyah beyaz bir dergiydi. Yok 95'ler.
Daha erken.
96'lar evet. Buralarda mesela sonraki süreçte dergi çıkartmak istiyoruz biz veya şöyle bir dergimiz var diye çıkaranları hep alkışladım, teşvik ettim ve önlerini açmaya gayret ettim. Niye? Ya kardeşim bu derginle senin ne dünya kurtulacak ne de birileri bundan alıp da böyle tenvir olacaklar. Olabilir. Bazen böyle hakikaten şey olabilir.
Sürpriz nadir, çıktıları.
Nadir olabilir ama asıl olan senin kendine faydasıdır. Yani bir dergi çıkarana en fazla fayda veren bir şeydir. Teşebbüstür. O açıdan da dergi çıkaran herkesi tebrik ettim ve önünün açık olduğunu kendilerine söyledim.
Şunu da sorayım. Çok vaktimiz azaldı ama şimdi niyet ettiğiniz okuduğunuz için az çok kelimeler vardı içinizde. Yani yazarken malzeme olarak kelimeler lazım. O yüzden belki kısmen daha az zorlandınız. Hani sonuçta okuma kültürünüzden mütevellit elinizde kelimeler vardı. Ondan sonra da hani üslubunuzda, yazarlığınızda Yani bugünkü genç yazarlar için ya şunları önemseyin diyebileceğiniz böyle maddeli bir şeyler var mı pratikten?
Yani ben her yazarın okuma sürecini güzel devam ettiren her yazar adayının yazarları menzil olarak görmesi kanaatindeyim. Yani Necip Fazıl durağı muhakkak olmalı. Sezai Karakoç durağı muhakkak olmalı. Nurettin Topçu durağı muhakkak olmalı.
Bir ziyaret gibi.
Cemil Meriç durağı muhakkak olmalı. Oralarda bir müddet kalıp sonra hani bu şey gibi Şah Nakşibend Hazretleri'nin de Seyri Sülûk'unda mesela 3 ay bir şeyh efendiyle beraber oluyor. Sonra o diyor ki mesela evladım diyor ben diyor yani her şeyi verdim sana artık diyor. Göğsümde sana verecek sütüm kalmadı diyor. Mesela böyle bir üstadının kendisine bir sözü var. Bu ne demek? Git kendine başka bir nasip ara demek. İnsan da gerçekten herhangi bir yazar okurken veya bir efendim kitap tahlil ederken buradan nasibim nedir diye bakmalı ve oradan bir yol açılmasını beklemeli. O manada da hiç kimseyi nihai menzil olarak görmemeli. Nihai menzil zaten Hakk'a doğru bir yolculuk olduğu için biz her aslında çiçekten bal alan arı gibi istifade etmeliyiz. Fakat bazılarının hakikaten hayatımızdaki etkileri çok kalındır. Çok böyle nettir. Vurguları çok önemlidir. Buraları işte biraz belki temel okumalar olarak muhafaza etmeli. Ama hep şuna dikkat etmeli ve niyaz olarak bunu sürekli böyle başucunda tutmalı. Bana ya Rabbi kendi sözümü, kendi sesimi, kendi efendim edamı, kendi sadamı, kendi tınımı lütfeyle nasip eyle diye. O sırrı tefritle alakalı bir şeydir. Onu insan hakikaten gönülden istemeli yani.
O da muhtemelen o terkiplerden, o teliflerden sonra bir tahkik merhalesine ulaşabilir kişi.
İşte oradan tahrir başlayacak ondan sonra. Yani hürriyetin o cümlelerde, kelimelerde yansıyacak. Ve vardığı yerde de insanlar o hürriyeti hissedecekler. O kelimeler böyle ateş gibi sanki düştüğü yeri o manada yakacak veya bir gül bahçesine dönüştürecek.
Bu noktada bugüne kadar getirmiş olduğunuz yazarlık kariyerinizden pişman değilsiniz değil mi lütfen? Yani keşke şöyle daha fazla eser ortaya koysaydım, keşke daha şu çapta okumalar yapsaydım ya da keşke şunları yazmasaydım dediğiniz oluyor mu?
Ben her satırımın, her kitabımın ötede önüme geleceğinden hep korkmuşumdur. Ona istinaden hiçbir cümleyi, hiçbir kelimeyi yani ne Allah ne de peygamberi bundan incinmesin, ne onun davası ne efendim Müslümanlar bundan incinmesin hassasiyetiyle yazmışımdır. Bu bir tür İran sineması örneği gibi yani şimdi şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Böyle yazım olur. O çok güzel bir yazı olur inşallah.
Yani İran sinemasını da hatırlatmış olalım. Hani orada sonuçta diyelim ki birçok şeye dikkat ediyorlar.
Tabii mesela iki kadın, bir kadını erkek kucaklaşamaz mesela.
Evet ama yine de aşkı işleyebiliyorlar.
Tabii.
Hani
Yani çok
başka türlü de
mesela bir anne ile
işlenebilir.
çocuğu. Çocuk bayağı büyümüş. Annesi çocukla efendim ilk defa karşılaşıyor yıllar sonra. Anne diyor, çocuğum diyor, yavrum diyor. Bunların kucaklaşması lazım. Çok tabii insani bir şey.
Evet.
Ama onu İran sineması yapamaz. Nasıl yapıyorlar? Yağmurlu bir havada anne şemsiyeyle bekliyor. Çocuk koşuyor. Bunlar yağmurun altında o şemsiyenin altında buluşurken kamera dönüyor. Şemsiyenin üstünden yağmur yağıyor şemsiyeye. Ve orada sen kafanda zihninde zaten onların buluştuğunu görüyorsun. Ama kamera onu göstermiyor hiçbir şekilde. Bunun gibi teknikler yani.
Eyvallah. Peki lütfen abi, teşekkür ediyoruz o
Ben
zaman.
teşekkür ederim.
Bu bölümü böyle bir yazarlık bölümü olarak nihayete erdirmiş olalım. Bunun üzerine daha çok konuşulur ama böyle bugünkü şeyle iktifa etmiş olalım.
Nasıl dersiniz?
Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile yazarlık üzerine hasbihal ettik. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, selametle.